gündüzleri başkan adayı, akşamları da savaşçıyız.
Bir dakika ya, biz araba satamıyoruz. Bak o zaman gideceğiz mi diyor. Artık ne diyorsa o yaptığı lobide.
Ya bence Activision Blizzard satın alımından pişmanlar biraz. Çünkü çok büyük para ödediler.
Abi evet, yani şimdi şu ondan nasıl bir... Yani çok büyük pişman olduk. Hani çok büyük oğlum yani. Pikachu kardeşim falan diyor.
Tabii o kadar popülerlere girmemişler. Biraz da yan karakterlerden çalmışlar diye. Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür.
Ben Cem.
İkisi Bir'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta sevgili Cem Sümbül,
misafir sanatçı.
Misafir sanatçı. Senle eskiden sinema haber çekerdik. Güzel günler.
Güzel günlerdi, güzel sinemalardı. Evet. Ama teşekkür ederim beni bugün tabii yani Kerem'in yerini tutar mı bilmiyorum. Bakacağız, deneyeceğiz. Hani yedek oyuncu olarak hemen
estağfurullah
girdik.
Estağfurullah Cem. Kerem nerede? Tecrübesi. Kerem onu anlatalım hemen. Xiaomi'nin lansmanı için yurt dışına, şehir dışı diyecek, yurt dışına çıktı.
Yakışı da olabilir.
Biz bu videoda Xiaomi'nin bu yeni telefonla ilgili bir bilgi veremeyeceğiz. Aslında bazı sızdırılmış bilgiler var ama duyurulduktan sonra zaten hem DH'de de video çeker, hem Kerem de zaten video çeker. Önümüzdeki hafta daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Zaten Kerem orada görecek direkt cihazları.
Süper.
Biz bu hafta yine gündemden devam edeceğiz. Bir tık erken çekiyoruz videoyu maalesef. Yine bu maalesef yoğun bir Eylül programımız var. Haftaya her şey...
öyledir ya gerçekten. Evet. Yani hem Apple'ın etkinlikleri, IFA'ydı, şuydu buydu. Aynen. Böyle canını
oyun tarafı da çok gündemi. Yoğun oluyor. Çok önümüzdeki haftadan itibaren hani Ekim'le birlikte daha düzgün bir formata döneceğiz. Diye
arada PS5 Pro çıktı değil mi? Bütün tabii bu engel meselesinde.
Zaten işte bu IFA fuarı vardı. Arkasında Apple'ın sunumu geldi. Hemen arkasında PlayStation 5 Pro geldi. Aradaki bütün haberler kaynadı zaten.
Ne acaba yani hani... Böyle PS5 şey. Pro'yu ben neden bu araya sıkıştırdığını anlamıyorum.
Ya yılın sonuna çıkacak ya mecbur bu dönemde. Bir de şeyden çok ayrı bir kitle yani. Hani
ha anladım.
Evet, şey, Apple'dan çok daha farklı bir kitle olduğu
yoksa
için.
Yoksa öbür türlü olmaz mesela işte FIFA'yı falan konuşursun edersin evet. İşte ya 5 Pro çıkmış falan ne yani sanki gündemde böyle
ya şey oldu mesela benim bana? Herkes Apple'ı konuşuyor mesela ama benim Twitter gündemim daha oyun tarafında olduğum için Apple hiç yok. Full şey yani PlayStation 5 Pro.
Güzelmiş.
Yani, yani kitleler farkından dolayı şey oluyor.
Gideri
hemen,
var diyorsun.
Evet, peki, hemen tamam. Başlayalım. Şimdi ilk haberimiz aslında güzel yerli de bir haber. Enis Kirazoğlu'nun da başında olduğu Pew Pew Games'in yeni oyunu duyuruldu. Anomaly Agent zaten geçtiğimiz aylarda çıkmıştı. Yeni oyunun ismi de Anomaly President.
Ve biri erken... tutunca ismi böyle mi
yapıyor? Seri olmuş.
Anomaly Agent tuttu ben bunda böyle mi? Sinan Akkola varsa bunun içinde ben biliyorum ama.
Var Sinan abiler de yine büyük ihtimalle evet. Reklam tarafında hani tamam. Varlardır. İlk oyunda da çünkü çalışıyorlardı.
Evet güzeldi doğru söylüyorsun.
Şimdi... Bu oyun direkt Anomaly Agent gibi aslında tam sürüm olarak çıkış yapmayacak. Bir erken erişim sürümü olarak çıkacak. En az bir yıl gelişim sürecinde kalacak. Bu süre zarfında oyunun büyük bir kısmı zaten oynanacak. Sadece final kısmı olmayacakmış. Aslında ilk oyun böyle biraz roguelite tadında ama daha hikaye odaklı da bir oyundu. İkinci oyun tamamen roguelite odaklı olacakmış. Yani direkt roguelite türünü söyleyebiliriz bu oyun için. Baktığımda da aslında hani görsel anlamda öyle çok yani inanılmaz farklar yok. Zaten daha yeni çıktı bir önceki oyunda. Burada tabii ben şunu bekliyorum oyundan. İlk oyunda tabii ki ilk tecrübeleri olduğu için bazı eksikler illaki vardı. Bunu da iyice geliştirip bu oyunda da artık o acemiliği tamamen atıp bir sonraki oyunda artık hani masterpiece bu bizim asıl oyunumuzdur diye çok koymalarını güzel. Bekliyorum. Bu oyunda ama ben heyecanlandım. Hikaye anlamında da güzel. Hani haberde şöyle bizimkiler bir kısaca özetlemişler. Gündüzleri başkan adayı. Akşamları da savaşçıyız.
Jack, neydi? Mr. Jekyll and Hyde gibi.
Aynen. Öyle bir havası var. Ya güzel olmuş oyun. Bilmiyorum sen ilk oyuna bakabilirsin.
Bakamadım. Fakat şey yani dinlerken şunu gördüm. Bir yıl geliştirme süreci. Evet. Ama bu herhalde...
Ya daha öncesi var zaten. Şimdi bir yıl boyunca da erken erişimde insanlar oynayabilecek ama süper. O sırada geliştirilecek. Ya bunu zaten
topluluk
çok...
odaklı bir oyun geliştirme süreci.
Evet bu zaten çok önemli. Mesela Baldur's Gate 3 geçtiğimiz yılın hala çok konuşuluyor. Muazzam bir oyun.
Evet.
O da mesela aslında 2020 veya 21'de aslında ilk erken erişim olarak çıkış yapmıştı ve sadece birinci bölümü vardı. Oyun 5-6 bölümden oluşuyor. Sonrasında zamanla ekleyerek devam ettiler. Ve bu sırada topluluktan gelen geri dönüşü hızlı bir şekilde oyuna yansıttıkları için hem çıkan oyun çok daha iyiydi hem de topluluk oyunu çok benimsedi. Mesela oyun çıkış sürümünde gerçekten çok fazla optimizasyon hatası vardı. Ama topluluk kızmadı. Çünkü topluluk oyunu çok sahiplendiği için. Böyle bir durum oldu. Bu da hani Anomaly President için de umarım geçerli olur. Umarım. Yani ülkemizde şu maalesef eksik. Evet. Ya yerli oyunda biraz geriyiz. Yani
doğru.
Globalle yarıştığımızda biraz gerideyiz. İşte Black State mesela yeni videosunu çekti konumda. Çok o da önemli bir evet. Yapım olacak. İşte Pew Pew Games'in oyunları yine önemli yapımlar olacak. Bir ton yerli geliştirici var. Dora biliyorsun.
Aynen
önce
öyle.
Burada konuşmuştuk evet. Da. Onun oyunları da öyle. Daha sayamadığımız bir ton oyun var. biraz şey eksik oluyor bizde. Biraz da hani o duygulara şey yapıp hani milletten para cukkalamaya çalışanlar da var maalesef. Hala o yüzden var, var maalesef var. O yüzden önemli yapımları da böyle insanlar sanki eleştirmek için eleştiriyor gibi oluyor. Biraz da sanki onları benimsememiz, kabullenmemiz ve şey yapmamız gerekiyor. Hani ya bu oyun bizim. Biz bu oyuna desteğimizi vereceğiz. Eğer güzel bir içerik varsa çok içerisinde. Güzel. Evet. Biz bu oyuna yani yeterli desteği vereceğiz. Sonrası onlara kalmış. Eğer onlar yapamazsa tam o saatten sonra eleştirirsin veya kenara bırakır. Çok yeni doğru. Macera açılırsın ama en azından başlangıç için sahiplenmemiz gerekiyor bu oyunları. Mesela Polonya'da geçenlerde Black State'in başındaki isim Kadir Bey söyledi. İşte hani Polonya'da Witcher 3'ü eleştiremezsin diyor. Ya o kadar sahiplenmişler milli ki oyunu. Yani. Milli bir şey yani.
Yapsa mıydım saçı da ben de? Yani çok yani iyi ya.
Milli irade.
Tabii ama doğru yani. Şimdi düşünüyorum. Yani öyle bir şey bütün dünya konuşacak tabii. Oyunu. Ne bileyim Netflix'te işte şey çıkacak, serisi çıkacak falan yayınlanacak. Haliyle yani şusu varmış, busu varmış dedirtmezler adamı.
Tabii
yani.
Ya önce kendi için öyle bir... Zaten Anomaly Agent için de bu biraz oldu. Enis abinin kendisi de söylüyor. Yani Türkiye'de inanılmaz bir böyle benimsenme olunca Enis abinin de tabii burada büyük bir katkısı var. Hani çok popüler olmasının. Tabii. Türkiye'de çok konuşulunca ister istemez Steam'de daha da öne çıkıyor oyun. Steam'de öne çıkınca yurt dışındaki geliştiriciler ve basın da görüyor. Onlar da görüyor. Bravo. Ya mesela şöyle ilk oyun duyurulduğunda benim sürekli takip ettiğim oyun gündemini takip ettiğim bir site var. Gematsu diye. Genelde haber yazarken hep oradan yazıyordum. Çok böyle yani dürüst ve şeye girmeden şöyleymiş böyleymiş dedikoduya girmeden olanı yazıyor çekiliyor. Süper. O mesela ilk oyunda hiç haberi bile yoktu. Ne bir haber ne bir şey hiçbir şey yoktu. İkinci oyunun duyurusu direkt oradan bana bildirim olarak geldi.
Çok iyi.
Düşün mesela bu çok güzel bir haber.
Çok iyi haber.
Ne demek global de bunun haberini yapıyor çıkartıyor. Bu arada ilk oyunda PlayStation 4'e geliyor ve 5'e de geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi. PlayStation tarafına çıkış yapamamıştı geliştirici kitinden kaynaklı. Bu da güzel haber. Ya umuyoruz dediğim gibi bu oyunla birlikte bu oyundan hani tabii beklentimiz çok yüksek. Bu oyundan sonra ama artık böyle.
Bekliyoruz.
Bu oyun...
Yani bu tamam ya bu oldu diye.
Aynen.
Şimdi söylediklerin arasında en önemlisi bence bu topluluk odaklı geliştirme meselesi. Bilmiyorum Türkiye'de başka örneği var mı ama yani herhalde gidilecek yol olarak
çok
görünüyor.
Çok az ya. Şimdi Dora'nın oyunları da öyle. O da çok özellikle Twitter'dan kendi Discord'dan çok etkileşimde
profil de aynı
oluyor.
Değil mi?
Evet,
yani
profil
evet,
de aynı. Evet,
profil de aynı. Çok iyiymiş. Valla başarılar diliyoruz tabii aynen, Canı Gündü'den. Söylediklerin son derece önemli. Polonya örneği bence başka bir şey söylemeyi de bırakmıyor. Peki o zaman ben geçeyim mi sonraki haberi? Formata da alışmış olalım. Şimdi son günlerde gene sitede de çok okunan haberlerden bir tanesi. Ucuz mobil tarifeler sunan NetGSM'den BTK'ya şikayet ediliyoruz iddiası var. NetGSM aslında dördüncü operatör olarak görünüyor. Evet. Hani işte var bu da nereden çıktı, nasıl oldu falan derken bunu sevgili Metin Akpınar da güzelce yazmış. Ama enteresan tabii şimdi bu NetGSM iddiası şu ki biz diyor düşük fiyatlı sunuyoruz. O yüzden de BTK'ya şikayet ediliyoruz diyor. Yani bir şeyi ucuz yaptığı için Adem Öcal LinkedIn'de yayınlamış bunu. Bazı istasyona hizmet aldığımız mobil işletmeci gigabyte ücretini bizden alması gereken 15 katından fazlasını almak için BTK ile uzlaşmaya gitti diye yazmış. Bugünlerde sonucu bekliyoruz. Onun için reklam yapıp tüketiciye yanıtmak istemiyoruz. Dolayısıyla reklam talebiyle çoğaltmak istemiyoruz. Reklamla talebi çoğaltmak istemiyoruz. Sosyal medya konularda bizim dışımızda gelişiyor. Tabii bir konuşulmaya başlayınca bu da iş gidiyor. Tabii. Fakat buradaki ana nokta alması... Diyor ki gigabyte ücretini bizden alması gereken 15 katından fazlasını almak için BTK'ya uzlaşmaya gitti diyor. Yani şimdi...
Ya bu da direkt aslında NetGSM'de şu anda bizim kızdığımız operatörle aynı fiyata gelmesine sebep olacak yani.
Şimdi şunu çok merak ediyorum. Şey, internet işte Türkiye'de pahalı mı değil mi? Yani daha doğrusu dünyaya göre pahalı mıyız değil miyiz? Böyle baktığın zaman işte bazı siteleri kontrol edince... enteresan bir şekilde Türkiye ucuz ülkeler arasında yer alıyor. Fakat bu TL dolardan dolayı olabilir gibi görünüyor. Baktığım zaman çünkü 8-10 dolar aralığında bir yerde görünüyoruz biz. Bu tabii işte bütün tarifeler için değil de temel diyelim ya, konu için.
Global kıyasladığın zaman doğru. Yani 8-10 dolar deyince yurt dışında da güzel paketler o fiyatlardan satılıyor zaten de alım gücüyle kıyaslanınca orada zaten patlıyor.
Çöp oluyor,
yani.
Bitiyor. Burada o yüzden şimdi merak ettiğim şey bu diyor ki 15 katına fazlasını almak için BTK'ya uzlaşmaya gitti diyor ya. Şimdi burada sıkıntı şu yani bunu 15 katından düşük yani 15 kat zam yapmadan alabiliyordun ve çalışıyorduysa ama sen bir anda büyümeye başlayınca bir dakika ya benden bunu alıyor bu kadar ucuza satıyor ben ne yapacağım böyle dediği için yapıyorsa yani daha böyle düşeye verebiliyorsa normalde büyük sıkıntı çünkü orası patlıyor işin. Ama değil hayır işte bu bir zaman önce yapılmıştı bu anlaşma. Şimdi bunun yenisi gerekiyor ki Turkcell'den hizmet alıyormuş. Yani bunu ben yenilemem gerekiyor diyorsa o zaman tabii biz de gerçeklerle tanışacağız. Yani evet o da işte bu seviyeye geldi diyeceğiz. Yoksa hani çok daha düşük vermesinin alameti farikası aslında şeyden değil. Yani gerçekten ucuza verebildiği için değil veya ucuza alıyor o da ucuza veriyor diye değil. ucuza alıyor çünkü henüz zam görmemiş. Hı. Bundan mı? Onu anlayacağız beraber. Evet. Ama iddia tabii...
BTK şikayet falan... Yani insanın aklına direkt şey geliyor. Yani biz uygun fiyata bir şey almayalım diye çabalıyorlar gibi aynen bir algı öyle da yaratılıyor.
Ya bu dediğin mesela otomobilde var işte. Otomobilde Çinli üreticilerin fiyatları hı-hı ucuz gelince hemen diğerleri bir lobi faaliyeti. Bir dakika ya biz araba satamıyoruz. Bak o zaman gideceğiz mi diyor artık ne diyorsa o yaptığı lobide. Hemen diyoruz ki tamam ya sana %40 biz Çin'den gelenlere hoş geldin vergisi alalım. Adam burada fabrika açarsa onu tabii ki alamayacaksın. Yerli otomobil statüsüne girecek falan. Böyle bakınca onu yani kim alamayacak burada ucuz arabayı gene? Gene biz alamayacağız. Yani aslında adam sana bunu verebilecek. Yani biz sevgili Barış'la anlatıyoruz her hafta. Yani fiyatları falan konuşuyoruz korkunç. Diyor ki ne güzel ama yani yok burada. Şimdi seninle konuşurken mesela ikinci el için düşündüğün arabayı bilmem neredeki adam zaten...
Ya ben bizzat yani, şöyle yaptım. Benim ikinci el araba almak için bütçemi direkt dolara çevirdim. Amerika'ya gittim. İnanılmaz arabalar alıyorum.
Tabii canım ya. Evet yani o birisi vardı ben gördüm ama ne kadar yani haberi çok okumamıştım. Burada ev satıyor. Almanya'ya gidiyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Almanya'ya gidiyor. İşte orada bir ev alıyor. İşte ne bileyim araba alıyor. Bir şeyler yapıyor. İşte bilmem öyle kaç aylık şeyini karşılıyor falan. Öyle bir hikaye var. Dedim ya bir dakika nasıl olabilir ya? Hani biz hani şey mi ya Monaco'da ev sattım gittim Almanya'da keyfini sürüyorum falan diye bir şey değil ki. Türkiye'den gidiyorsun.
Ben
yani
sana çok daha acayipini söyleyeyim onun. Zorlu civarında, Zorlu PSM'in evet civarında bir gökdelende üst kattan bir ev. 4+1 bir ev. Tamam hani çok üst katta falan ama yine bina görüyor yani bir şey yok. Tamam. 4+1 bir ev yani. 90 milyon TL'ye satılıyordu. Öyle bir şeydi. 90-100 arası bir şeye satılıyordu. Aynı dönem bu şeyin Godfather'ın başrolündeki adamın adını unuttum.
Pacino. Pacino mu? Şey Marlon Brando.
Marlon Brando. Onun yalısı var.
Villası Marlon Brando tamam ben Marlon Brando öldü diye yani onu demezsin dedi o yüzden söylemedim ama
yok,
tamam.
Yok, onun bir villası var. Devasa bir villa.
Doğal.
2,5 milyon dolar. Amerika'da, Kaliforniya'da galiba.
Yani ne oluyor? Yani
o dönem, dönem 25'ti şey. Dolar. Çarpan 50 anladım ya. İki katına Zorlu'dan ev alıyorsun. Böyle bir komik gibi. Bu arada operatör kısmında da şöyle bir şey var. Biz daha öncesinde TürkNet'in ofisine bir ziyarete gitmiştik. Orada TürkNet'in ofisini gezdiğimiz bir video çekmiştik.
Evet güzel bir video.
O dönem growth manager'ları, şimdi ayrıldığı için ismini de vermiyorum ama o dönemki aha growth manager'ları bize bir şey söylemişti. Yani dedik ya uygun fiyat sunuyorsunuz diğer operatörlere göre. Şimdi artık şeydi tabii TürkNet'in fiyatı da diğerleriyle eşdeğer gibi bir şey oldu. Ama o dönem çok ucuza veriyordu ve taahhüt yoktu en önemlisi. Zaten onların reklamı da buydu. O dönem şöyle bir şey demişti. Yani diğer operatörlerden inanılmaz belki bir şikayet alıyoruz. Tepki alıyoruz. Bazı şikayetler var. Hani bizimle uğraşılıyor diye bir şey söylemişti. Tabii ben bunu iddia kesin olarak öyledir söylüyorum evet, burada.
Kesin öyledir ya. Yani çünkü bu tarafta GSM tarafında ya da işte operatörler tarafında çok temiz gitmiyor işler. Yani evet, maalesef iyi gitmiyor. Yani, çünkü çok hem çok rekabet var bir taraftan ama yani öyle olsa da olmasa da bence de ikili
ya,
dönüyor.
Ya fiyat başka bir konu. Bak fiyatı çok eleştiriyoruz. Bir de mesela arkasında çok daha büyük konuşulması gereken bir olay da var. Aldığımız kalite.
Evet.
O çok i̇şte başka bak, yani.
Yani fiyatla beraber dediğin çok doğru. Evet. Yani esas belki de oyunu bozan noktalardan bir tanesi bu. Çünkü yani evet o sınırlı erişimi alıyorsun ya da işte evet interneti alıyorsun daha ucuz alıyorsun fakat kötü alıyorsun. Bir dönem Türkiye o yenileme aşamasında bundan işte 25-30 yıl önce yenileme aşamasında biz işte DSL'e geçerken DSL geçiş sırasında diğer ülkelere göre bir avantaj sağlamıştık. Çünkü biz geç geçince bu şey orada da geç kalmıştık. Geç geçince bu işlere DSL bir anda bizim hızlı bir yere geldi ve ya evet hızlı gidiyoruz da geldik. Bahsettiğim zamanlar yani hani 1 megabiti görmediğin zamanlar yani 256 kilobit işte ADSL gelmiş aman işte ne kadar efsane falan diyorsun. 2010'lara
doğru falan.
Tabii tabii daha bile geri olabilir. Ya o zaman şey diyorduk tamam güzel iyi gidiyor falan diyorduk altyapı olarak. Fakat sonrasında bir frene bastık. Bu şey de dağılınca altyapıyı kullanmaya başlayınca işte mesela bir operatör diyor ki ben diyor sana yer altını kullandırtmam. O benim diyor. Çünkü ağırlık orada da onda. Diğeri diyor ki ben de diyor sana işte şeyleri kullandı. GSM'leri kullandırtmam diyor. Çünkü diğeri de orada çok güçlü. Birbirine bunları kullandırtmayıp kavga ettikleri için sen onu yapma, sen bunu yapma derken olan Türkiye'de ne oldu gene? Çünkü altyapı da ilerlemedi. Her depremde konuştuğumuz bir tek konu var. İşte ya yetmiyor lanet olsun bilmem ne. Çünkü o yani alt tarafta fiber tarafında da bir şey yok. üst taraftaki de birbirine düşmanlığından sebep, hani sen kullanma ben kullanacağım, ortak altyapı denen şeye geçemediğimiz için evet, hep beraber gol yiyoruz. İnternet kötü. Fiyat konusunda da o bir açıklaması vardı Ümit Önal'ın. Sudan Türk ucuz diye. Evet, CEO'su dedi ki sudan ucuz dedi. O aslında konuştuğu zaman da Avrupa'daki örneklere göre aslında evet ucuz kalıyoruz.
Ya evet, doğru söylüyor aslında.
Ama Türkiye için bakarsan, kazandığın paraya bakarsan, verdiğin kaliteyle işte ne kadar şikayet olduğu konusuna bakarsan, o zaman yani sudan ucuz demesen de olur.
Ya teoride tamam, dediğin doğru da pratikte değil yani. Şimdi alım gücünü biliyoruz. O zaman baktığımızda da ya birçok şey ucuz Türkiye'de ama evet, alım gücüyle kıyaslayınca hiçbir şey ucuz değil. Yani
dün akşam bu. Orlando'da bir arkadaşım vardı. Bir yayında beraberdik. Dedi ki yeni gitti. Tekrar Amerika'ya gitti. Telefon almış. Samsung S24 almış. Galiba TNT diyeceğim de değil. NTT neyse işte bir tanesi. Hı hı. Ve sınırsız konuşma, sınırsız internet, bilmem de şu bu. Toplam $45 veriyor aylık. Galiba işte bir yıl içinde de telefon kendisinin. Böylece bitiyor. Yani telefona $10 veriyormuş aylık.
Ha, zaten orada öyle kampanyalar var biliyorsun. Var. Telefon, iPhone alıyorsun yeni. Onunla operatörünü bağlıyorsun. Taksitle hem telefon
yani
alıyorsun
şimdi onun için $45'ın yani değeri, hadi olsun ki hani birebir olmasın. Yani adam cebinden sanki böyle 100 lira veriyormuş ki. Tabii bugün TL çok öldüğü için öyle olmayacak ama.
$45 Amerika klasına baktığımızda hadi biraz zorlarsan 3 öğün yemek gibi oluyor. Türkiye'de 3 öğün yemekten başlasan hani 250 liradan 750 lira gibi bir şey yapıyor çok basit bir hesapla.
Çok güzel bir hesap bence. Adam bununla telefonunu almış. Çünkü telefonda ekstra böyle höberenk vergisi yok yani. Geldiği zaman senden her şeyi ben alırım. Yani işte iPhone 16 Pro $1000 orada. Ne kadar? Abi 34 bin lira. Yani bakıyorsun Amerika'daki fiyata 34 bin lira. Burada bakıyorsun hayal mi görüyorsun ya abi? Yani olabilir mi? Yani o yüzden de tabii burada GSM'ci de ne yapıyor? Diyor ki de abi diyor o böyle öpecek, bu böyle öpecek. Ben de böyle öpeceğim diyor demek.
Evet. Belki yani.
Neyse yani 15 katını yakında evet, hissedeceğiz gibi geliyor.
Ya o yüzden şey açıklaması çok hayal kırıklığı. Yani hani ucuz, sudan ucuz demesi. Yani bu Türkiye'den çok habersiz olmak demek yani.
Şimdi konteks içinde, bağlam içinde doğrudur. Fakat bence de söylememesi
yani
daha doğru.
Söylememesi gerekiyordu. Yani tam doğrudur ama yani evet, söylememesi
yani dersin ki tamam yani suyu da hesaplarsın. Gerçekten çünkü öyle bir hesap da galiba var. Hani suyu da hesaplarsın ama onu demeyeceksin evet, yani. Hani
bir de herkes ülkede, bu kadar
ülkede
tepkiliyken.
Ülkede bir şey ucuz demeyeceksin abi. Tabii zaten canım. Ya bunu demeyeceksin. Sudan ucuz demeyi bırak evet, ya. Bırak ucuz demeyeceksin. Ya hani işte uğraşıyoruz diyeceksin. Ya bu sistem bu. Ekonomik olmaya çalışıyoruz dersin.
Ya ki su bile pahalı abi bu arada.
Su da pahalı. Su da gerçekten pahalı. Öyle yani.
Geçen eve damacana söyledim 150 lira para ödedik ya böyle bir şey.
Sudan ucuz abi işte haklı.
Doğru diyorsun. Şimdi o peki, zaman ben evet, biraz daha sanki Türkiye'de yaşamıyormuşuz gibi bir habere geldim. Şimdi biliyorsun PS5 Pro ile az önce de bir ufak konuştuk evet, aslında. Tabii ki geçtiğimiz nesle baktığımızda PlayStation 4 Pro'nun karşısında Xbox'ına Xbox One X diye bir konsolu gelmişti. Şimdi gözler de tabii ki Microsoft'a döndü bu durumda. PlayStation 5 Pro geliyor. Xbox'ın yeni bir böyle güçlendirilmiş bir konsolu gelecek mi diye. Çıkan söylentilere göre zaten öncesinde bir bilgi de çıkmamıştı bu konuyla ilgili. Ya Microsoft'un bu konuda bir cevabı olmayacakmış PlayStation 5 Pro'ya. Zaten olması da beklenmiyordu. Niye? Çünkü zaten şu anda Xbox'ın o konuda bir sorunu var. Hani konsol satma konusunda bir sorunu var. Oyun tarafında da işte oyunlarını PlayStation'a getirip biraz daha yayıncılığa sanki evriliyor gibi. Ki geçtiğimiz ay şöyle bir haber çıkmıştı. Bu nedir onun adı? Xbox'ın EMEA bölgesindeki reklamını durduruyoruz. Fiziksel konsol satışının reklamını durduruyoruz gibi bir olay çıkmıştı. Bu ne demek? Hani satışlar artık çok iyi değil, istediğimiz gibi değil. Reklamı kapatıyoruz. Daha zaten son 2 ay içerisinde yaklaşık 2500 kişi işten çıkardı Microsoft. Bu çok büyük bir sayı.
Çok büyük
sayı. O yüzden evet, hani orada bir sıkıntısı var. Activision Blizzard'ı satın almaktan kaynaklı bir sorun bu. O sorunu da önce işte insanları işten çıkartıyordu. Olmadı işte reklamı kesti. Şimdi o yüzden yeni bir konsola girmesini zaten beklemiyorduk.
Evet.
Ama el konsol üzerinde çalıştığı söyleniyor. Xbox'ın. PlayStation'ın da aynı şekilde. Onunla ilgili bir haberimiz var yine. Hmm. Xbox'ın bir hani el konsol üzerinde çalıştığı söyleniyor. Büyük ihtimalle bir sonraki nesle kalacak ama. Yani PlayStation 6 dönemi ya da yeni Xbox dönemi. Mesela ben onu da merak ediyorum. Tam hepimiz şeyi bekliyoruz. Yeni bir Xbox yani güçlendirilmiş bir gelsin, Xbox gelmeyecek. Evet. Ama PlayStation 6 ile birlikte çıkacak yeni nesil Xbox var mı acaba? Bunu bilmiyoruz.
Yani bu gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bir de senin söylediğin şey önemli bence. Yani bütün bu kısıtlamalar karşısında ve Blizzard alımında yayıncı tarafına geçmeyle ilgili düşünürsen sanki hani pek de ümitli olmayabiliriz gibi de geliyor. Evet, gene yani, bir yani aslında sanki buraya gelirken de Yani bir önceki nesli de çıkartırken de böyle bir şüphe sonrası, yani bir böyle büyük bir boşluk sonrası değil miydi?
Ya şöyle, 360 dönemi, Xbox 360 dönemi PlayStation 3 ile denk geliyor. O dönem Xbox kazandı. Bence o dönem Xbox, evet, zaten dediğim gibi altın dönemi. Sonraki dönemde PlayStation 3'te yaptığı hataları düzeltip 4'te oyuncu dostu bir konsol çıkartırken Xbox anlamadığım bir şekilde, evet, PlayStation yaptığı hata yaptı ve böyle aşağı doğru geçti. Ve hani herkes şey dedi. Game Pass'in de gelmesiyle birlikte bu nesilde, şu an içinde bulunduğumuz nesilde PlayStation'a inanılmaz bir rakip olacak diye beklerken, çünkü çok fazla stüdyo satın aldılar. Hani çok garip ilerledi işler. Xbox
yani biraz karlılık meselesi artık belki biraz zor tabii. Evet. Yani şöyle düşünüyorum, bir taraftan da Xbox dediğin şey Microsoft dediğin şey Windows. Yani ya hani gaming ya tarafı da hani işte gaming dediğin zaman da Windows gaming varsa bunu isteyeyim demesi, veya hani tamam ya ben platform, yani çünkü şirketleri almaya başladığında sadece yayıncı mı olacaksın yoksa sadece platform mu olacaksın yoksa konsol, evet, mu olacaksın? Yani bu gerçekten hepsini zor aslında.
Hepsini olmaya çalışınca şu anda, evet, biraz onlar da işin, bu işin acısını çekiyorlar. Acısını çekiyorlar. Ya bence Activision Blizzard satın alımından pişmanlar biraz. Çünkü çok büyük para ödediler.
Abi, evet, yani şimdi şu ondan nasıl bir, yani çok büyük pişman olduk. Hani çok büyük oğlum yani. Nasıl, evet, olabilir?
75 ne zaman fark milyar dolar kadar.
Nasıl ya, ne zaman fark? Abi hani bugünkü haber işte ya, Merkez Bankası rezervleri işte rekor kırmış. 159 milyar dolar olmuş.
İki Activision.
Yani iki Activision aldık mı tamam ya. Yani. Evet. Böyle bir devasa şey, ama hani bundan da mesela nasıl pişman olabilirsin? Abi ne yaptık biz?
Almayacaktık. Ya? Yani o son içkiyi içmeyecektik gibi bir şey değil ya.
Ya 75 doğru mu yaptık abi, hani ulan, evet, milyar dolar bu, hani neresin evet, nasıl yaptık ya bunu? Neyse ne yapalım? Abi ya çıkart, 2500 kişi çıkart da bari bir şey.
Hesaplanıyor, çok garip oluyor zaten sayılar. Yani 75 milyar dolar nasıl, ben zaten onu nasıl ödediler onu da anlamadım.
Ya ben hani Ecevit döneminde, rahmetli Ecevit döneminde 1 milyar dolar dan daha düşük bir parayı IMF'den alamadığımız için ertesi gün işte hemen peşi sıra bir krize girdiğimiz zaman var. Tabii tek sebep bu değil ama buydu yani işte. Bekliyordu böyle işte televizyon karşısında bekliyordu. Abi gelsin ne olur. 9-12 milyon dolar mı ne? O gelsin falan. Ülke kurtulacak ne olur falan.
Ondan
gelmedi para ve battık. Yani evet, şimdi düşün ki bundan bahsediyorsun yani. 75 milyar evet, dolar. Hani paranın büyüklüğü belki böyle anlatabiliriz.
Yani, tabii Microsoft da çok büyük. Hani o da yaptı ama işte mesela şöyle bir dava vardı. Daha öncesinde Kerem'le konuşmuştuk. Microsoft bu satın alımı yaparken bir söz veriyor. Yani bunu mahkemeye bir söz veriyor. Aslında bir yazılı bir anlaşma gibi de bu bir yandan. Sen bu kadar büyük bir satın alımı yapıyorsun ama bak bu rekabeti kıracak bir şey. Ve senin bana bazı konularda bir teminat vermen gerekiyor. Mesela sen bu aldığın büyük satın alımın acısını kullanıcıdan çıkaracak mısın? İşten çıkarma yapacak mısın? Diye bir teminat oluyor. Microsoft diyor ki hayır yapmayacağım. Üstüne 2500 kişi işten çıkartıyor ve Game Pass'e arka arkaya zam geliyor.
Microsoft, yani şimdi işten çıkartma yapmayacağım derken Microsoft'tan mı çıkartma yapmayacağım diyor yoksa Blizzard'dan mı?
Yok yani aldığı zaman artık Xbox'a bağlı oluyor ya.
Evet.
Diyor ki sen Xbox içerisine, artık hepsine Xbox diye bakılıyor. Yani alt stüdyo diye geçiyor. Hep yüksek tarafta Xbox'lar. Genel olarak Xbox'tan çıkarma yapacak mısın diye konuşuluyor. Ve yapmış orada, yani 2500 kişi işten çıkarttı.
Orada Xbox'tan mı çıkartmış?
Tabii ha, ve pardon, zaten dava açıldı. Sen böyle bir çok şey demedin iyiymiş falan diye. Bu güzel. Hani işçinin hakkını savunuyor vay olması, be, rekabeti hala koruyor olması güzel. Bizde de
Microsoft'unki de bu arada olay yani. Yani bunun için söz veriyorsun, sonra adam çıkartıyorsun. Ya dava acaba şey mi?
Yoksa zaten geçmeyecekti o mahkemelerden. Satın alma onaylanmayacaktı. Çünkü gerçekten rekabeti bayağı, yani şu anda oyun sektörünün en büyük birkaç stüdyosundan biri Activision Blizzard yani. Evet. Activision Blizzard bile birleşirken bayağı olay olmuştu.
Aynen öyle. Onu hatırlıyorum.
Yani bence, şimdi doğru, sen onu satın alıyorsun. Bayağı hani rakibine hani anladın mı? Oturulan yere diye yapıyorsun yani. Buna çok tabii iyi ki de bir karşı bir şey olması gerekiyordu.
Ama sonra da düşünüyor 75'i ulan, nasıl verdik ya. Neyse yani bir daha.
Ya burada hemen bağlantılı bir haberim var aslında. Az önce PlayStation dedik. Şimdi PlayStation 6 için böyle birkaç söylenti çıktı. Geçen hafta PlayStation 6'nın çipi için AMD ile çalışıldığına dair bir haber çıktı. Yani anlaşılmış yine AMD ile çalışılacak. Ama şöyle bir şey çıktı arkasına.
PlayStation yani 5 6 Pro'nun için hemen arkasına 6 konuşmak.
Ya mecbur ana şimdi onun da arka planda şeyleri dönüyor.
Tamam, ben de
mecbur
senden hemen sonra gireyim o zaman benim habere de tamam peki tamam.
Yani, ama bunlar dediğim gibi söylenti biraz senin tamam haberinde de hani aynı tamam olay var. Konuşuluyor böyle hani şimdiden PlayStation 6 2029'da mı çıkacak falan diye oluyor. Burada ama şöyle ilginç bir detay var. PlayStation 6 için şu an iki farklı çip geliştirildiği söyleniyor. Bunlardan birisi daha böyle nasıl diyeyim daha mobil gibi olduğu söyleniyor. Diğeri de PlayStation 6 için olduğu söyleniyor. İki ihtimal var. Birisi Xbox Series S gibi biraz daha böyle küçük, daha taşınabilir küçük bir cihaz mı yapacaklar? Yani PlayStation 6 bir de slim. Slim değil de light gibi bir şey mi yapacaklar? Yoksa el konsolu mu yapacaklar? Diye bir söylenti var. Yani büyük bir ihtimalle el konsolu çıkartacak PlayStation'a. Çünkü onların da çok ciddi sızıntıları vardı. Büyük bir ihtimalle PlayStation 6 döneminde aynı Xbox'ta olduğu gibi, olacağı gibi daha doğrusu. Hem yeni nesil bir konsol göreceğiz. Artı eksi bir yıl içerisinde de bir de yanına el konsolu göreceğiz gibi duruyor.
Görünüyor.
Evet, PlayStation tarafı da tekrardan bu işe giriyor. Çünkü Switch'in inanılmaz bir satış başarısı yakalaması ve üzerine Steam'dekin güzel bir ortaya böyle kızıştırmasıyla birlikte Xbox ve PlayStation'ın yarışa tekrar dahil olmak istedi.
Bunu o zaman göreceğiz bakalım. Evet. Peki o zaman ya bu tabii enteresan böyle altı haberi demişken ben de hemen kendi haberime geçeyim. İşte Apple'ın en ince telefonu olacak diye güzel bir haberimiz var. Yani hangi telefondan bahsediyoruz? iPhone, işte iPhone 17'nin beklenen özellikleri. Ya hakikaten bu haberler hem çok okunuyor hem çok seviliyor. Evet, evet. Ve her senede...
Konuşmayı çok seviyor insanlar.
Yani her sene mesela ne çıktı? 5 mi çıktı abi? 6 çıkıyor. Hemen ama böyle hani bir hafta geçmiyor. İşte 5 çıktıysa 6, 6 çıktıysa 7. Zaten... Hatta yani öyle ki 8'i bile düşünüyor
tabii,
falan.
Tabii.
Yani o da işte o da böyle olabilirmiş
8
falan.
8 için şöyle bir işte ne bileyim patent alındı falan.
Alındı yani. Tabii de hemen oradan onu bağlıyor falan. Şimdi de 17 Air bir tane şeyde başka bir şey. 17 Air burada o da konmuş. Air evet. Meselesi. İnce
zaten haber şeyde en hani, garip detay o ya.
Yani. Yani mesela o da gelmiş hani ne olacak ince telefon. Ne olur o? Air olacak olur. Tabii canım. Hani ben tabii
diyorum, light olacak
doğru. Abi. Sen de okurken diyorsun evet ya doğru Air olmasın. Vay be ne güzel. Ya kardeşim yani diyor ki haber tabii 2005 iPhone 17'sinin en dikkat çekici modellerden birisi olması bekleniyor. Önemli ölçüde ince tasarım. Yani bunu zaten aslına bakarsa bir sürü şey çıkartman lazım. Şimdi bütün detaylara girmeyeceğim ama kamera düzeninin değiştiğiyle ilgili bir şey var. Şimdi bunu şöyle yapıyorsun abi. Hemen giriyorsun. Blender'da bir tane işte kaynak görseli alıyorsun. iPhone alıyorsun. Kamerasını değiştiriyorsun, çakıyorsun. Render çıktı bitti.
Onunla uğraşmana
hazır,
gerek yok.
17 Air. Nedir? Ne yapıyorsun?
ChatGPT atıyorsun.
Aa bak süper işte ya. ben de bak işte evet.
Bu iPhone 15 16 için bana tasarla bir şey diyorsun. Yapıyor.
Ya bir şey kamerasını bir değiştir. Tamam.
Ben şey yaptım zamanında böyle denemek için. Yani işte 100 yıl sonra teknolojiler nasıl gözükecek diye böyle bir ufak kendim denemiştim. Heh. İşte iPhone...
Haberi var mı?
iPhone 78 nasıl gözükecek falan da yapıyor bir şeyler. Ya da şey vardı biliyorsun böyle iptal edildi falan konusu da çok konuşuldu. Apple'ın arabası, otomobili.
Ha evet.
Onu nasıl olacak diye soruyorum böyle. Bir şeyler gösteriyor falan. O yüzden hani 17 Air bir de kafandan konsept
yaz duyulur. Diyorsun ha çok iyi işte.
Ama orada gelemez mi? Gelebilir.
Gelebilir ya. Gelmez değil ama yani...
Konuşmak için çok erken.
Yani şimdi mesela 6'nın hadi diyelim AMD'ye çip yaptırıyormuş haberini bir yerden buldun. Hani bunu... İşte 6 için düşünüyor. Şey PlayStation 6 için. Aha. Ya adam Pro 5'i hani Pro'yu yeni 5'in Pro'sunu yeni duyurmuş sana. 6'yı konuşuyorsun. Hani belki dediğim gibi AMD'den falan bir çıkmışsa bir şey.
Yani ya
çünkü çip
meselesi
böyle uzun vadeli bir iş yani. Yani kolay değil o yüzden.
Zaten anlaşma doğru. Da 2022'de yapılmıştı. Hani haberi yeni
mesela,
çıkıyor.
Tamam. Ya böyle bakınca o mesela yine gider. Ama kardeşim 17'nin adam nesini düşünecekti sana Air'ini bilmem adını da söyleyecek. Allah aşkına yani hiç böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ama işte bütün özellikler mecbur tabii yazıyorsun. Yani çünkü tabii ne yapacaksın? Çünkü okunuyor da hani bunu başkası okurken de olmaz. Ellerine sağlık yazanların ama işte kaynak zaten kaynak da şey Mac Rumors yani. Hani adı bile bu hani.
Zaten yani o konuda
Mac dedikoduları diye bir site açıyorum ben. Ondan sonra ki 17, 18, 20 Mac Air işte bilmem ne.
Konsepte de uygun. Hani işte MacBook 28 sızdırıldı falan. Rumors kardeşim.
Tabii. Ya abi sen daha bir 16'yı bir hallet de ondan sonra hani bir bakalım ne olacak ne bitecek. Ondan sonra konuşalım. O yüzden bunu geçiyoruz.
16 böyle. Demişken aslında senin sonraki haberini de hemen aradan böyle
olur,
çıkartalım.
Olur tamam çıkartalım. Dioxomark'ta ki işte en çok konuşulan bilinen takip edilen kamera performansı ile ilgili site. Dioxomark kamera testinde dördüncü olmuş. 16 Pro Max. Bu arada Pro Max ile zaten Pro arasında artık geçen seneye göre bir farklılık. Kameralar aynı. Evet. Bütün özellikleri aynı şeyde. 16 Pro ile 16 Pro Max arasında bir fark yok.
Ya birinci sırada bu arada Huawei'nin ismi çok zor olan Pro 70 var.
Pro 70 evet. Pro diye isim geliyor evet, benim. Pro, yani 70, Pro 70. Birinci sırada
evet.
Huawei'nin aslında bu Kanada'daki olaya kadar çok uzatmak istemiyorum ama Kanada'daki o tutuklama olayına kadar ki zamanda müthiş ilerlemesinin en iyi noktalarından bir tanesi kameradaki performanstı.
Ben şeyi çok hep söylüyorum zaten. Şu an tekrardan hani ambargosu kalksın Huawei'nin. Bak Samsung'un haydi beyler yani bir toparlanın. Evet. iPhone'umda ortalık karışıyor. Bir şeyler düzeltmemiz gerekiyor der yani. Der. Çok net ortalığı bir kızıştırır çünkü abi. Evet. Ki zaten biliyorsun ambargonun hemen öncesinde listelerde böyle zirveye tabii çok yakındı yani. Hatta çok bazı yerlerde yani geçmişti.
Ve gerçekten çok iyiydi. Mesela bugün konuştuğumuz bazı şeyler ağır çekimle ilgili konularda olsun. Ben hatırlıyorum bir çekim yaparken mesela 240 FPS yavaş çekim çektiğimizi hatırlıyorum. Sevgili Kaan'la beraber, Kaan Arlı Habertürk'teki programımıza konuk olmuştu. Hı-hı. Orada çekim yaparken görmüştüm. Ya dedim yani bu 240 FPS ağır çekim onu ne zaman gördük? Görmedik bile hatta yani evet, şu an. Zoom konusundaki yetenekleri çok çok iyiydi. O yüzden Pro 70 anladığım kadarıyla. Şimdi dördüncü olmuş kimler var hemen önünde onları bir söyleyeyim. Birinci aynı listede birinci Pro 70, ikinci Pixel 9 Pro XL Türkiye'de yok. Evet. Ve Honor Magic 6 Pro. Hala Huawei mi yapıyor Honor'ları bilmiyorum. Hani öyleyse hani eğer öyleyse bu aslında bir nevi ona da yazılabilir.
Ya bu arada şimdi 26'sında Xiaomi'nin yeni telefonu duyurulacak 14T Pro. O da o listede böyle biraz böyle bir şeyler yapabilir. Söylentiler de böyle garip duruyor çünkü.
Evet.
Ben sana şunu sorayım.
Demiş ki not olarak hemen söyleyeyim. Puanlamada lider olmasa da özellikle iyi aydınlatmış koşullarda etkileyici sonuçlar sunması. Hızlı otomatik odaklama sistemi çünkü çektiğin anda yani düğmeye bastığın andaki o shutter speed konusunda çok çok iyiler gerçekten. Hani hiçbir gecikme hissetmiyorsun en iyi modda bile. Ve doğal renk sunumu ile başarılı sonuçlar elde ettiği söyleniyor. Tabii ki dördüncü olması diğer konular stabilizasyon ve diğerleriyle ilgili konularda da oldukça iyi olduğu söyleniyor. Evet. Ben şunu soracaktım. Sen söyle ondan sonra sana sorayım.
Ya şey diyecektim. Ya aslında kamera tarafında yani fotoğraf tarafında rekabet çok ciddi. Yani orada işte Huawei'si şusumuz hepsi giriyor böyle araya. Ama bence video olarak iPhone gerçekten rakipsiz orada. Yani yaklaşabilen.
Evet. Hatta galiba şey bugünlerde gördüm 15 Pro Max ile neydi bizim ben hep Batman'den şey Batman'deki deli doktoru diyeceğim hatırlayacaksın Batman Begins'deki
Harley Quinn ha şey deli doktor şey mi Scarecrow mu
Scarecrow ha evet evet tamam neydi adamın adı
şeyde de oynuyor Cillian Murphy
ha onun 15 Pro Max'le çektiği bir film 28 gün sonra diye o var mesela işte çekiyor ediyor. İşte lensler takılmış bir şeyler yapılmış falan. Hani bunu artık filmde çekiyorsun. Mesela bunu başka bir kamera kullanmıyor. Ama aslında sadece bunu kullanmama sebebi diğerlerinin kötü olduğundan mesela Huawei'nin kötü olduğunu söylemek mümkün olmaz.
Tabii.
Yani onda da çekebilir. Ama bunu Apple çok iyi yapıyor. Çok iyi yani yapıyor. Apple bu işin her yerinde var. Zaten adam yani bir film istiyorsun bir şeysi, TV'si, şuzu busu her şeyi var
zaten. Biliyorsun Türkiye'de geçen bir film, dizi miydi, film miydi bir şey yayınladılar böyle şey kapalı şarjı
evet
civarında.
Evet evet evet evet. Aynen öyle.
Yani şey ya zaten kendi sunumlarını bile iPhone'la yapıyorlar biliyorsun yani.
Evet.
En son kamera böyle dışarıya çıkıyor iPhone'larla çekiliyor falan. O konuda video tarafında iyi. Ben sana şunu soracaktım. Şimdi sen iPhone 16 Pro mu kullanıyorsun?
Pro kullanıyorum.
Nedir durum şu an ilk kullanıyorsun
yani,
bir süredir?
Kullanıyorum bir süredir. Şey tabii ki bu kamera tuşu yani tuşlardan
çok konuşuldu.
Basılabilir bir tuş var. Bence yani şimdi ben telefonu genelde zaten elim aldığımda şimdi bir ekrana dokun bir de buradan işte mesela bir şey çekeceğin zaman ben genelde şu hemen ses açma kapatma tuşuyla da biliyorsun fotoğraf çekilebiliyordu. Ben onları kullanıyordum zaten. O yüzden bana mesela müthiş oldu. Çünkü zaten elini aldığın zaman şunu alıyorsun. Şöyle alıyorsun.
Tabii şu açıdan
tam,
iyi.
Tam o açıda tam da orada düğmem var zaten. Ve çok fonksiyonlu bir düğme. Bu arada gerçek bir düğme.
Yani, ha, evet o zaten çok tartışılıyor.
Evet yani böyle şey değil. Haptik feedback veren, dokunmatik geri bildirim veren aslında düz yüzey değil.
iPhone 7'ye geçişteki o ana menü tuşu gibi.
Aynen öyle değil. Değilmiş. Gerçekten bir düğme var. Basılabiliyor. Yani
bence bir sonraki
zamanda
telefonda onu da kaldırırlar.
Ben sana yani sanki öyle görünüyor ki bu düğme bence kalabilir. Çünkü ona başka fonksiyon. Yani tabii şu da olabilir. Yani Mac'te biliyorsun daha önce işte touch bar vardı. İşte dokunmatik ekran kaldırdılar onu.
Tabii,
mesela bir süre gereksiz, gereksiz şey. Yani ya olmadı dedi. Onun çok daha büyüğünü şimdi Asus mesela getirdi. Evet. Hani, daha fonksiyonel. Bana göre bazı uygulamalar için çok iyi. Ama çoğu kullanıcı için gereksiz mi? Gereksiz. Yani burada da yine alışkanlık olarak hani ya bunu zaten böyle yaptıktan sonra ben zaten aynı menüleri burada da görebiliyorsam kullanmayan mutlaka olacaktır.
Ya olacak. Bu ben şey diyorum. Sonra tuş hissini kaldır yani tuşundan kaldırıp tamamen haptik feedback'e bir sonrakinde geçerli.
Bence de geçebilir. Yani. Bu ne kadar çok bozulduğuyla da ilgili bir konu. Hani bu tabii türün ilk örneği böyle bakarsan doğru söylüyorsun. Hatta hiç düğme yapmadım bu adam yaptı tabii de. Hani burada ne kadar olacak nasıl olacak onu görelim. Oldukça da kullanışlı görünüyor. Yani şeyde ben ekran üzerinden zoom yapmayı mesela hiç sevmiyordum.
Evet.
O sevmedim. Çünkü hem ekranı elliyorsun işte bir tutacağın dengesi bozulmayacak falan. Şimdi burada direkt olarak sadece elini bu hareketle değiştirebilmen iyi. Mesela burada parmak izi okucusu da olsaydı iyi olurdu örneğin.
O da iyi olurdu.
Yani mesela birkaç. Ben hani onu düşündüm. Yani direkt olarak zaten elim buradaki eski telefonlarda da yani eski derken halen olan telefonlarda da bastım buraya açıldı yani öyle bir şey de olabilir. Sadece face ama tabii bu da çok kullan düşünüyorum yani gece de kullansan onu da yapsan yani yüz tanımayı da çok iyi yapıyor. Hani bir sorun yaşadım evet,
yüz tanıma da yok hani. Çok iyi zaten. Yan falan mi? Ben bazen çekim yaparken telefonu yan tutuyorum böyle hani şöyle yapmama gerek kalmıyor direkt alıyor.
Doğru aynen öyle. Ben şunu sorayım sana. Çok da uzatmak da istemedim ama sence buradaki Dioxamark'taki puanlar senin telefon alımını değiştiriyor mu?
Yok hiç.
Hiç.
Hiç sıfır
yani. Etrafında hiç duyuyor musun peki? Ya Dioxamark'ta dördüncü olmuş abi ben almayacağım hiç iPhone diyen. Veya ben... işte Pro birinci olduğu için Pro alacağım diyen duydun mu?
Yok ben sadece editörlerin kendi arasında konuştuğunu duyuyorum.
Nerd geyikleri bence evet, de evet. Bu ya. Yani, yani olmuyor şeydeki gibi ya,
çok
karşılığı
%0.1'dir bu yüzden telefonun seçimini değiştiren insan.
Evet.
Yani şey olabilir. Bir telefonu düşünüyordur böyle tam emin değildir böyle %90'dır. Onu %100'e çıkartabiliyor ama bunun yüzünden ben bunu alacağım diyen sanmıyorum. Yani o kadar zaten hani kamera konusu, yani fotoğraf çekme konusunda deliysen zaten senin çok profesyonel bir kameran vardır.
Git al abi yani. Tabii canım yani. Öyle ne şey. Dördüncü mü olmuş lanet olsun falan. Ya, öyle bir şey yani
hemen Sony olmayacaktı. Kameraları satıyorum.
Evet sıradaki haberimiz.
Ben hemen bir tane yine lütfen. Söylenti haberi. Nintendo Switch 2'nin tasarımları bu sefer ortaya çıktı. Böyle sızdırıldı
evet ama
gibi
çıksın de. Artık bak doğru.
Ya şimdi şöyle 2016'da 2016 Ekim gibi Switch'in ilk versiyonu duyuruldu. Nisan Mart'ta da çıkış yaptı. 2017 Mart'ta da çıkış yaptı. Tamam. Şimdi aslında önümüzdeki birkaç hafta içinde Switch 2'nin duyurulması bekleniyor. Ve 2025 Nisan Mart ayında da çıkış yapması bekleniyor. Ben ama şeye dedim ya Allah'ın hani yeni bir konsol bu şey değil çünkü. Pro gibi olsa bir ay önceden duyur tamam ama bu yepyeni bir konsol yani. Evet. Sen kendi markanın içerisinde nesil atlayacaksın. O yüzden niye bu kadar geç kaldıklarını tam anlamadım. Söylenti de adam akıllı çıkmadı. Yani şu ana kadar çıkan söylentiler çok da emin değiliz. İşte Nvidia'yla çalışılıyormuş ama çok da bilmiyoruz falan gibi çıkıyor hep. Şey olay oldu ya mesela.
SwiftRumors.com
Ya şeyde geçen seneki Gamescom'da yanlış hatırlamıyorsam bazı şöyle bir dedikodu çıktı. Bazı editörler, bazı basın mensuplarını bir kapalı bir odaya aldılar. Bir kutu, ya kapalı ağzını bir kutu var. Bir kutu var. Her tarafı kapalı. Ellerini içine sokup yeni Switch'i ellemelerini istemişler diye bir söylenti çıktı. Düşün Allah bak Allah. O kadar hani ya aç göster kardeşim. Çıkar göster. Ne bu kutunun içine elini sokuyorsun orada. Sonra Nintendo sende şey geçti yani. Olacak.
Ben Switch 2 var içinde belki diyecek abi hayatta elim sokmuyor. Değil mi ya? Ya. Tabii. Ne demek ulan ne yapıyorsun
ne var
falan.
Belki Allah Sion'un Allah. Yani.
Switch 2 ne demek zaten adı bile sıkıntılı aynen, yani bakınca Sion'un, böyle hani.
Sion'un Switch 2'si var belki ne bileceğim. O yüzden ya bu arada hayatta. Tasarımları ekrana aldık şu anda. Bu,
hani Japonlardan beklenir mi? Hani beklenir. Böyle fantastik beklenebilir yani. Beklenir. O olmaz diye için bir şey diyemeyeceğim ama. Ya,
tasarımlarda bu arada ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Ben biraz daha böyle ben bir Switch'im ve ikincisiyim bunun gibi böyle daha.
Çok iyi tanımlama.
Bizim şirkette de çok şey olur. Bir de agresif bir tasarım bekliyordum ben. Baya sanki Switch Lite'miş gibi. Switch Lite'in büyüğüymüş gibi bir şey yapmışlar. Yine yan taraflar çıkıyor tabii. O Joy-Con denilen dediğimiz yerler çıkıyor. Zaten siz de görüyorsunuz tasarımları. Ya biraz açıkçası tasarım tarafında daha ben böyle sert bir tasarım bekliyordum. Daha böyle minik bir şey yapmışlar gibi.
Yani şey şöyle düşünüyorum. 2016-2017 diyorsun.
Tabii. İlk
yani Nintendo için düşününce bence yani altın yumurtlayan tavuk gibi yani. Hani bu kadar
Switch
zamandır
Switch 1 zaten inanılmaz bir konsol. Hatta şöyle şeyler konuşuluyor. Switch'in yeni versiyonu yapmıyorlar. Çünkü PlayStation 2 şu an dünyanın en çok satan konsolu. Onu geçmeye yakın.
Ha,
hani
çok
onu
iyiymiş,
geçsin
tamam.
Diye bekleniyor diyen de var.
Evet. Ben bu mantıklı mesela. Hani sırf o unvan için beklersin. Çünkü evet. Zaten şu an seni engelleyen hani ya bu artık olmuyor böyle dediğin hani ya bu artık bizi karşılamıyor dediğin bir şey var mı Switch tarafında şu an?
Ya şöyle artık eski bir konsol oldu yani hani kendi oyunları için hala en iyisi ama işte şey oluyor.
Nintendo'nun hep böyle bir şey var ya. Evet. Yani hani işte acayip hızlı işlemciler, acayip grafikler falan.
Her zaman
falan
oyuncu dostu oluyor. Evet. Yani hep ya ön planda şey tutuyor. Oyunlarında da öyle. Ben sana bak şey realistik bir grafik veriyorum evet. Değil. Hani ben sana eğlence sunuyorum. Oyun bizim için eğlence işidir. Eğlenceni alıyor musun, almıyor musun? Bir tane. Yıllarca Zelda mesela konuşuldu. Evet. İşte geçen yılda en iyi olma ihtimali falan hani en iyisiydi hatta bazıları için. Yani bakıyorsun ama şöyle görsel anlamda şeydi yani teknolojik anlamda yarışamaz yani diğer yapımlarla. Evet. Ama eğlence anlamında da bu sefer de diğer oyunlar Zelda'yla yarışamıyor. Öyle olunca da...
Neydi ya şu hareket ilk geldiğinde Move diyeceğim de Nintendo Move muydu? Neydi?
Yok, o PlayStation Move'du. Sen şey diyorsun.
Önceki... Wii. Wii mesela. Yani,
Wii Sports dünyanın en çok satan oyunlarından biri bu.
Gerçekten hani yani çöp gibi grafikler ama yani hep eğlence.
Tabii canım ya, bir nesil oda... sporu onunla yaptı, düşün yani.
Müthişti yani, gerçekten düşünüyorum. Hani ya, yoksa hani anlatırken de şey böyle yani zorlanıyorduk çünkü gösteriyorsun işte şimdi mesela neydi sanal dünya hikayesi var ya Facebook'un Meta'nın duyurduğu
Metaverse'ler
işte. Metaverse'miş. Metaverse bahsettiğinde işte benim gibi insanlar falan
yıllarca orada vardı.
Bir anda şey gösteriyor ya işte bir geliyor işte şey MSN kafa. Kafaları falan filan böyle yumurta kafa. Yani o dönem oydu şimdi sen bu tarafta Kratos'tan bilmemden bahsediyorsun. V'yi gösteriyorsun işte V falan bunlar yani. Yani şimdi nasıl buna diyeceksin ki çok güzel abi bu çok eğlenceli falan evet. Diye. Ama cayır cayır da yaptı bu adamlar.
Dünyanın en çok satan konsolu.
Müthiş ya ben çok yani şaşırıyorum gerçekten. O yüzden hani, satışları bilmiyorum ama.
Türkiye'de de iyi satıyor biliyor musun? Gerçekten hani. Vay be. Türkiye'de mesela ya Türkiye'de en düşük herhalde kitle Nintendo tarafındadır. Oyun tarafına baktığımızda. Yine ona rağmen çok güzel satıyor çünkü oyunları çok iyi. Nintendo'nun bizler için en büyük sıkıntısı artık PlayStation da öyle oldu da maalesef hani Nintendo'nun resmi olarak burada olmaması, CD Media ile burada olması, fiyatları tabii ki ister istemez yerel bir mağaza da yok. Oyunlar direkt dolar neyse euro oradan satılıyor, o sıkıntı. Nintendo demişken son haberimi de vereyim hemen. Lütfen. O da Nintendo ile alakalı çünkü. Palworld diye bir oyun çıktı geçtiğimiz aylarda. Pokemon'un birebir çakması. Bir oyun inanılmaz sattı.
Yani süper bir tanıtım. Pokemon'un direkt çakması.
Direkt
yani.
Çakması. Evet,
tamam çok iyi.
Ama şöyle bir artısı var tabii.
Evet.
Pokemon'da Nintendo'nun oyunu olduğu için, bir aile oyunu olduğu için, yani küçük yaştaki oyuncular oynadığı için o şiddete giremiyordu. Ha. Ama Palworld Nintendo ile alakası olmadığı için vurdu kırdı şiddeti. Yani hani Pokemon'un kanlısı
çok iyiymiş ya. Şiddetli. Yani
yetişkin Pokemon'u gibi oldu oyun. Bayağı sattı, bayağı popüler oldu.
Pokemon GTA falan
gibi.
Çok iyi.
Tabii herkes şunu bekledi ya. Oyun çok net bir şekilde karakterlere kadar, ana fikre kadar Pokemon'dan alınmış yani belli. Nintendo dava açacak mı buna diye bir olay konuşuluyordu. Aylarca konuşuldu. Böyle söylenti olarak kaldı. Nintendo çok sessizdi. Sonunda o
dava
açtı.
Dava geldi mi?
Patent ihlali davasını açtı.
Demek avukatlar hazırlanıyor.
Avukatlar hazırlandı büyük ihtimalle. Bunun sonucu ne olur? Tabii onu bilemeyiz.
Bu Pikachu kardeşim falan diye.
Tabii o kadar popülerlere girmemişler. Biraz da yan karakterlerden çalmışlar diye.
yani, Mewtwo'yu da almazsın ya falan diye böyle.
Evet. Mewtwo yok bu arada. Şey var. Bak işte Elektro baz mıydı? Bir tane vardı sarı. Ona yakın biri var.
Ama nasıl neyse enteresan ama aynı
ya
diyorsun
sen de. Çok arka kapıdan dolanmışlar. Çok yakın yani hani.
Hani mesela ne ayırt edeceksin kardeşim ya ben de böyle çizdim diyebileceği bir şey yok mu adamın yani?
Yok.
Bakalım davayı merak ettim ne olacak.
Evet ya sonucu ben de merak ettim. Palworld nasıl bir. Bu arada oyuncu sayısı bayağı düştü Palworld'un çünkü o hype'ı kaybedince herkes başka oyunlara yöneldi. Hatta o yüzden ücretsiz yapmayı düşünüyordu. Geçen hafta da mesela onu
Nintendo
konuşmuştuk.
Nintendo kelliyi alacak o zaman anlaşılıyor.
Büyük ihtimalle hani Palworld'u şey ortadan bir silecekler gibi mi geliyor. Benim haberlerim bu hafta bu şekilde.
Peki madem öyle ben de hemen milli bir haberle son haberimizi anlatmışım. Milli 5G baz istasyonundan ilk sinyal alınmış. Bu da
ben bir bilgi vermek istiyorum. Lütfen haberi geçme. 2022 yılında ben Vodafone'un davetiyle İtalya'ya gitmiştim. Orada 5G'yi deneyimlemiştik. Yani özellikle endüstrideki ne kadar fayda edeceğini, bireysel kullanımda ne kadar fayda edeceğini konuşmuştuk.
Evet abi süper haber. Evet, çok güzel söyledin.
O zaman tabii ki en büyük sorumuz şu. Ekim ayında gitmiştik biz. En büyük soru Vodafone'un CEO'suna da soru şu. Ne zaman Türkiye'ye?
Evet. Şu an yalvarıyorlar neredeyse. Yani, hani
ne zaman be? Evet. Ne zaman? diye sormuştuk. Demişlerdi ki 2023 1 Ocak'ta imzalar atılacak.
Çok güzel.
Hangi
imzalar?
2024 bitmek üzere.
Abi yani.
Ya bu arada sadece Vodafone için demiyorum. Git öbürüne sor. O da diyor ki yarın atıyoruz ya. Yarın atacağız imzayı diyor.
Şimdi şöyle artık öyle tam öyle demiyorlar. Vodafone şey diyor. Ya gel bu gelsin mi artık ya bunu niye getirmiyorsun diyor. Hazırız buna diyor. Yani ve piyasa da hazır buna diyor. Yoğun bir istekleri var onların. Aslında CEO seviyesinde de bunu toplantıda dile getirmişlerdi. Türkiye'deki geçtiğimiz seneydi galiba yanlış hatırlamıyorsam yaptığı toplantı anlattı. Ama devlet tarafında, hükümet tarafında böyle bir şey yok. Yani Ulaştırma Bakanlığı'nda böyle bir şey görünmüyor asla. Şey zaten... Türkcell'de de böyle bir şeyin gelmeyeceği hissiyatı çok güçlü olarak belli. Çünkü değil onlar mi? Da buna daha yakınlar haliyle. Evet. Ve hani o yüzden hiç 5G ile ilgili hiçbir şey demiyorlar. Yani işte
ya zaten 5G, şey
hani
belli.
Diyorlar da hani gelecek gibi demiyor yani. Evet.
Ya operatör tarafında ben o gün Vodafone'da da görmüştüm. Çok istedikleri belli. Ama bununla bir buna ilgili bir röportajımız da vardı galiba Nokia tarafıyla hani biliyorsun, Burak doğru. yapmıştı. Orada da hani daha böyle hükümet nezdinde bir sorun var orada da hani gelememesinden kaynaklı. Bilmiyorum ne olacak. 5.5G.
Güzel. Yani evet şey var. Şimdi bu haber ULAK haberleşmenin
bu tabii başka biraz daha
başka. Evet başka ama belki bir ipucu verebilir. Çünkü burada da bu 5G'nin sinyali alındı. Baz istasyonuna 5G baz istasyonuna sinyal alındı da meselesi. Tam da aslında şu Lübnan meseleleri falan da konuşuluyor işte uzaktan etkilenebilen sistemler. Hı-hı. İşte dolayısıyla bu milli güvenlik meselesine dönüyor bu yerli işler. Bir nevi sanki belki bu yüzden de sevilebilir, güzel bir haber olabilir. 2026'da olacağı söyleniyor bu arada. Mesela ilk direklere ilk olarak bakalım nerede şurada var. 2026'da, Ocak 2026'da kullanıma sunulması planlanıyormuş 5G'nin. Yani Ocak 2026 bence şey değil hani atıyorum öyle dediler 2026'nın ortasında geldi olmayabilir. Gerçekten 2026 Ocak'ta gelebilir. Bence burada o altyapıyla ilgili ki Huawei'nin uzun zamandır burada hani 5G deyince Huawei bu işin yine tabii ki Türk ismiyle beraber yani onun mümkün kıldığı Erdal Arıkan hakikaten çok da kıymetli bir isim. Dolayısıyla o Huawei'nin işte değerlendirdiği ve böyle milyar dolarlık pazara evrildiği bir konu haline geldi onun sayesinde. Bu böylece o sabit direklere kurulu yerli ve milli 4.5G baz istasyonlarını bu taşınabilir hale getirecekmiş bu ile beraber ve onun kapsam alanları da genişletilecekmiş. Önemli yeni imza atılmış böylece. 5G'ye ilişkin altyapı çalışmaları hızlandırılmış. ULAK haberleşme ki Aselsan'la beraber anabiliriz ULAK haberleşmeyi. Bu hem endüstriyel kuruluşlar ve operatörlerle beraber bir işbirliği yapılacak ve Türkiye'nin nihai takvimine göre de 5G, uçtan uca 5G özel şebekesi private network'te geliştirilmiş. Bunun dediğim gibi 2026'da göreceğiz. Neler var burada? 5G radyo, 5G baz istasyonu, şebeke çekirdek şebeke bileşenleri. Bunların her birini vereceklermiş. O yüzden ve bunu da 6G konferansında İstanbul Metropol Üniversitesi'ndeki 6G konferansında duyurmuşlar bunu. Hı hı. İlk sinyali burada alınmış o konferansta 6G. Hı hı. Bakalım onu ne zaman göreceğiz? 2026 buysa zannediyorum 2030'da falan göreceğiz. Yani bu konuları 5G şu bu falan filan mesela 4.5G'de de var ama 5G ile ilgili hani ne olacak ne değişecek diye bizim için söyleyeyim. Bu birincisi tabii yerli olması son derece önemli. Çünkü bunu üretebiliyor olman, buradaki Ar-Ge'yi geliştirebiliyor olman, yapabiliyor olman çok önemli gerçekten. Huawei de bu anlamda Türkiye ile uzun zamandır çalışıyor. O yüzden de zaten Huawei'nin aslında önde gelen bazı hem işte teknolojileri şunlar bunlar Türkiye'de görüyoruz. İyi bir işbirliği var onlarla bence. Bence iyi de yani Türkiye için de iyi. Yani her iki taraf için iyi olabilir ama Türkiye için de iyi bence. Çünkü Çin gördüğün gibi her konuda yani neredeyse her konuda artık çok iyi gidiyor. Dolayısıyla bir yerden Amerika'dan alamayacağın teknolojiler varsa, vermeyecekse, çok pahalı gelecekse Çin hem dünyaya açılmak, bu tarafla daha yayılmak için de bunu iyi kullanıyor. Huawei bence bu anlamda çok da kıymetli. Hı hı. Burada ne kadar rolü vardır doğrusu ben merak ediyorum. Bakacağım da, araştıracağım da ama bu bizim için kıymetli. 2026'da, Ocak 2026'da böyleyse bu açıklamaya göre baktığımızda bence 2023 Ocak'ta olacak dediğimiz anlaşmayı veya duyuruyu 2026 Ocak'ta göreceğiz gibi görünüyor. Yani. O zamana kadar da IoT cihazları ve diğerleri daha da iyi hale gelirse biz de biraz daha belki ona yakın hale gelirsek faydasını görür müyüz? Görebiliriz ama daha öncesinde fiber altyapının daha da güçlenmesini beklememiz lazım.
5G'ye geçmekle birlikte internet paketlerinin de değişmesi çok gerekecek.
Yani bu kadar hızlanırken her şey tabii ki hani onu yaptın 5G. Ben 3G geldi de bu muhabbeti hatırlıyorum bu arada. Yani 3G geldi. Ya tamam da kardeşim hani bu ya bitmiyor bizim bu işimiz doğal olarak. Yani ekonomik olarak daha iyi duruma gelemediğimiz için. Yani tamam 3G'ye geldi de ki 2'den 3G'ye geçiş hani
o çok daha
inanılmaz bir şey yani. Hani, hadi 3'ten 4.5G'ye.
3-4 amatör
eğlendirir. Yani, evet aynen öyle. Böyle bakarsan bana ne diyebilirsin.
Ya 5G'de şimdi ya Dubai'ye
geldi de bana falan, mı geldi?
Hani, Dubai'ye gittiğinde falan belki görüyorsundur. Kapıda şey veriyorlar sana. Kullan diye bir sim kart veriyorlar orada.
Ha, evet.
1 GB'lık da bir internet paketi oluyor. Şeyi dene diye.
Evet.
Ya yani internet 5G'yi dene.
Çok
diye.
İyi reklam yapıyorlar.
Hız testi yaparken internet bitti. yiyor yani o yüzden.
Çok iyiymiş ya tabii.
Böyle bir durum var.
Bu hani burada direkt küfrettirir. Hani
evet.
Ulan parasını ödüyorum daha kullanamadım falan yani değil mi? Hani halbuki evet. Kullanıyor ama işte o sırada.
O yüzden 30 GB'lar falan burada yetmez. Onu artık sınırsa geçirmek gerekiyor.
Bizim yani ucuzun dışında sudan ucuz internetin dışında iyi bir altyapı kaynağına ihtiyacımız evet. var. Upload konusunda çöpüz.
Evet maalesef.
Çöpün çöpüyüz yani. Hani upload'umuz yok. Evet. Yani 20'yi böyle ekstra paralarla 20 megabit.
20'ye seviniyoruz ya. Benim evde 20 var mesela. Evet. O iyi diyorum.
Çok yani. İyi diyorsun. Bu olabilecek bir şey mi ya? Yani hani mümkün değil gerçekten ama kabul ediyoruz işte. Evet, ne yapacaksın? Ya bu böyle işte. Aa, bu var diyor yani. Ne demek ya bu var? Hani o yüzden işte bazısı böyle birebir aynısını sunduğu zaman ama o da ne kadar mesela 1000'e 1000 veriyor. İşte TürkNet'in bir kampanyası vardı geçen gün. Bir reklam da
ne kadar verebiliyorsam ama. Hepsini veriyorum
diyor. Veriyor diyor. Yani şimdi öyle olunca diyorsun insan gibi internet kullanıyorsun o zaman. Yani
tabii altyapında varsa.
Yani. Varsa tabii canım işte. Yani o da yok zaten. Yani evet. Bence yok. Hani o nereye gelecek öyle söylüyorsun da nerede göreceksin?
Ya ben Ataşehir'in göbeğinde oturuyorum. Geçen Turkcell bir kampanya yapmış. 2 hafta boyunca internetini sınırsız yaptık. Yani şeyi hızlı sınırsız yaptık. Ne veriyorsam onu veriyorum sana dedi. %20'ydi benim. Test yaptım. %20 çıktı. Buymuş.
Ne varsa veriyormuş.
Ne varsa yani. Veriyormuş yani. Ama Ataşehir'de şimdi İstanbul'un şeyi değil yani öyle herhalde çok ücra bir köşesi değil yani. Bildiğimde. Aynen finans merkezi tabii. var. Merkezi yerlerden birisi. Orada %20 varsa daha demek ki...
Ne istiyorsun daha ya? Allah'tan beğenme istiyorsun kardeşim sen.
Aynen. O zaman kapatalım.
Görüşürüz.
Evet ikisi birin bu hafta sonuna geldik. Sert bir kapanış oldu. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür özlemişiz ederim. Seni.
Ben de. Biz de davetin için teşekkür ederim. Evet ben de öyle. Ne demek?
Konuşalım bunu bir ara.
Anlaştık peki.
O zaman bu operatörler konusunda yorumlarınızı da çok merak ediyoruz. Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta Kerem'le diye umuyorum. Olmazsa da biriyle artık. Ben ol, ama ben hep varım. Bu kaçınılmaz.
Çok iyi.
Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.